Amerika'nın Sesinde CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ile birlikteyiz. Balbay'ın önemli bir kimliği ise gazeteci olması. Kendisi Cumhuriyet'in Ankara temsilcisi iken Ergenekon dosyası çerçevesinde tutuklandı ve uzun süre yargılandı. O dönemde milletvekili seçildi ancak meclise de bir dönem gelemedi ve sonrasında şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapıyor. Balbay, siz şu an cemaatin hazırladığı iddia edilen ve hükümetin kendisi yerine cemaat eliyle yapıldığını belirttiği bir soruşturma olan Ergenekon'dan tutuklandınız. Uzun süre Silivri cezaevinde hapis yattınız. Şimdi yine bir takım gazeteciler gözaltında, Zaman ve Samanyolu grubundan. Bu gazeteciler ise şimdi cemaat işbirlikçisi olmakla suçlanıyor. Hatta onlar da örgüt üyesi olmakla suçlanıyor. Tıpkı sizin gibi, siz de örgüt üyeliğiyle suçlanmıştınız. Neler oluyor Türkiye'de? Yurt dışında gerçekten basın özgürlüğü anlamında bu tartışmalar çok güçlükle anlaşılıyor. Özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere hükümet cephesinde gelen onlar gazetecilikle ilgili faaliyetleri nedeniyle tutuklanmadılar açıklaması sizler için de kullanılmıştı. Neler oluyor?
Evet, şimdi tabii öncelikle sizin altını çizdiğiniz basın özgürlüğü yanıyla girmek gerekirse iktidarın bu onlar gazetecilik yaptığı için tutuklanmadılar sözünü biz de çok aşinayız. Bizim için de aynı şeyleri söylemişlerdi. Burada yan yana pek çok durum var. Birincisi, ne olursa olsun bir gazetenin, bir televizyon kuruluşunun bir sabah vakti onlarca polis tarafından basılması ve aranması topluma gözdağıdır, medyaya gözdağıdır ve iktidarın bu etüden beri sürdüre geldiği medyayı tümüyle kendine ait bir organ haline getirme girişiminin bir sonucudur. Bir sonucudur. Burada öncelikle bunun altını çizmek gerekiyor. Örneğin şu anda Türkiye'de halen cezaevlerinde 4'ü tutuklu 20 gazeteci var. Onlar çoğu KCK davasından, onlar için de onlar gazeteci değil, gazetecilik kullanarak başka işler yapmışlardı diyorlar. Eğer bir gazetecinin haberinin başka işlevlere neden olduğu sorgulanacak olursa her haberden bir neden çıkartırsınız. O yüzden ne olursa olsun bence gazetecilerin mesleki dokunulmazlığı olabilmeli, buna saygı gösterilmeli. Ancak hükümetin bu konuda tutumu tam tersi, kendisi gibi düşünmeyen bütün yayın organlarını artık darbeci ilan etmekte mahirler. Birinci yanı bu. İkinci yanı tabii Türkiye'de özellikle bu paralel yapı operasyonu ile birlikte her şey iç içe girmiş durumda. Ben yargılandığım süreç içindeki 1739 gün tutuklu kaldım. Bunun 520 günü tek başıma hücrede geçti. Ve bütün bu yargılamalar tutuklu devam ettiğim. Ve bu süre içinde evet bugün cemaatçi ve paralelci diye suçlanan Zekeriya Öz bizim davaların baş aktörlerinden biriydi. Peki Zekeriya Öz hangi aracı kullanıyordu? Başbakanın aracını kullanıyordu. Ve yine yalanlanmayan haberlerde haftada bir kez başbakanla görüşüyordu. Yani beraber bu operasyonu birlikte yaptılar. Başbakan o dönem ben bu davanın savcısıyım demişti. Her salı grup toplantısını biz demir parmaklıklarının ardında gerçekten Erdoğan'ın konuşmalarını ürpererek izliyorduk. Çünkü bir başlıyordu demokrasimiz temizleniyor. O zaman o grup açıklamaları nereye koyacağız? Ne olursa olsun o operasyonları cemaat ve hükümet, daha doğrusu iktidar koalisyonu yaptı. İktidar koalisyonunun iki ana ortağı da parti ve cemaati. Ha bugün ne oldu? Benim değerlendirmem şu. Türkiye'de özellikle bizi yani dışarıda dinleyenler de belki Türkiye'deki gelişmeleri yakından izlememiş olabilir. Benim kitaplarımdan birinin adı Devlet ve İslam, ki bu da bir suç unsuru olarak Ergenekon iddianamelerinde yer almakta. Türkiye'de 1970'li yıllarda dini siyasette alet eden kesimler iki ana gruba ayrıldılar. Parti biz sandıkla iktidara gelmek istiyoruz diyenler Necmettin Erbakan'la birlikte önce Nizam Partisi, Selamet Partisi, ardından Refah Partisi, Selamet ve bugüne kadar geldiler. Bugün AKP onun uzantısıdır. Onlar dediler ki biz sandıkla iktidara gelmek istiyoruz. Onun dışında cemaat de dedi ki ben sandıkla uğraşmayacağım. Ben devlet kurumlarını ele geçirerek, devlet kurumlarını kadrolaşarak iktidara geleceğim. Bu gizli bir şey değil ki. AKP bunu sanki yeni keşfetmiş gibi, vay evet bunlar bakın devleti ele geçirmişler diyor. Bunlar 1970'li yıllardan beri sandıkla değil devlet kurumlarında var olarak iktidara geleceklerini ilan ettiler. Onlarca yazı, değerlendirme var ki benim kitaplarım da bunlardan biridir. Ve 2002 yılında sandıkla gelenler ve devlet kurumlarından gelenler birleştiler iktidarda. Ve bu bir iktidar koalisyonu oluşturdular. AKP'nin iktidar gücü vardı. Cemaatin de devlet içinde eleman gücü vardı. Bu çok önemli. Örneğin bugün yargıda paralelcileri AKP'nin diliyle söylemek gerekirse paralelcileri ayrılınca geriye kimse kalmadı ve AKP MHP'lilerle sosyal demokratlardan koalisyon istedi. Beraber bu yargıyı biçimlendirildi. Düşünebiliyor musunuz? Onlardan beraber HSYK'yı, yargıtayı beraber oluşturalım dedi. Çünkü insan gücü cemaatin emniydi. Çatışmanın özü budur. Bugün süregilen çatışmanın özü budur. Siyasal çatışmanın kökünde sandıktan gelelim diyenlerle devlet kurumları kadroluş olarak gelelim diyenlerin iktidarı ele geçirme, kendi içinde koalisyonun birinin varlığının ötekine hükmetme çabasıdır.
Bu noktada siz hapisten çıkıp meclise geldiğiniz gün Amerika'nın sesine verdiğiniz röportajda bir bavulla yargıya giden bir başka gazeteci için ise onun özgürlüğünü de savunurum ifadesini kullanmıştınız.
Evet.
Şimdi yine tavrınız bu yönde.
Evet.
Peki siz onlardan bir özür bekliyor musunuz? Onlardan bir beklentiniz var mı o gazetecilerden?
Şimdi bir defa şu anda bu konuşmayı yaptığımız saatlerde haberlere göre savcılık Ekrem Dumanlı'nın tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk etmiş. Çok net söylüyorum. Ben Ekrem Dumanlı'nın tutuklu yargılanmasına karşıyım. Ekrem Dumanlı'nın eğer hakkında tutuklamalar neyse ki onları da bilmiyoruz, adil yargılanmasını istiyorum. Ve Ekrem Dumanlı hakkındaki bütün suçlamaları bilme, hakkında ne kadar delil varsa bunları görme hakkına sahiptir. Bunları görmeli ve ondan sonra savunmasını yapabilmelidir. Kişisel olarak da bir özür dileğim mesela bu, herhangi bir beklentim yoktur. Eğer onlar bizlerden özür dilemek yerine o dönemdeki yayıncılıklarıyla ilgili daha net konuşmak ve o dönem yayıncılıklarını bugün Türk toplumu karşısında yeniden değerlendirmeye davet ediyorum. Bu benim için değil, kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Türkiye'de medya gerçekten rayına oturacaksa bu karşılıklı bu tür, hani biliyorsunuz siyasette Ankara'da sık kullanılan bir deyim var, yüzleşme. Bugün yüzleşme onlara gerekiyor. O günlerdeki haberleriyle yüzleşmelerini dilerim ki ben duruşma salonlarında en çok şu üç şeyi kullandım. Keser döner, sap döner, bir gün de sap döner. Hukuksuzluk bu merak gibidir, bir gün gelir yapanı bulur. Üçüncüsü de medya mahkemeleri kuruldu. Mevcut gerçekten adalet beklediğimiz mahkemelerden önce bu medya mahkemelerinin infaz etmesi bizi yaralıyor demiştim. Ve ben de şimdi aynı konumda olmak istemem. Evet geçmişte, özeti geçmişte bu yayın organlarının yaptıklarını onaylamıyorum. Bugün bu yayın organlarına yapılanı onaylamıyorum.
Bu noktada şunu sormak istiyorum. Gazeteci kimdir Mustafa Balbay? Çünkü Türkiye'de bu kavram artık anlaşılmaz, evet, bir noktaya geldi.
Geldi.
Uluslararası medya kuruluşları da Türkiye'deki gazetecilerin özgürlüklerini savunmaya çalışırken hükümet cephesinden aldıkları tepkilerle, soru işaretleriyle karşı karşıya kalıyorlar. Evet. Gazeteci kimdir?
Şimdi tabii evet Türkiye'de bu çok konuşuluyor. Biliyorsunuz uluslararası meslek kuruluşlarımızdan, bizim gazeteci kuruluşlarından birinin adı biliyorsunuz Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü. Bence gazeteci bir habere ulaşmak için şiddet ve kişilik haklarına saldırı hariç sınır tanımayan bir kişidir. Gazeteci doğruya, habere ulaşmak için halkın doğru bilgi alma hakkını kullanmasını sağlamak için yasal kurallar çerçevesinde her şeyi yapan, her türlü haber kaynağına ulaşmaya çalışan bir kişidir. Ve burada gazeteci benim haberimi kim, hangi amaçla kullanacak diye bakmaz. Bu haber doğru mu? Bu haberin bilgisi belgesi var mı diye bakar. Ve eğer var ise onu yayınlar. En geniş, yani en temel anlatımıyla söyleyebileceğim budur. Yani bizim özellikle Ankara gazeteciliğinde benim meslek olarak en çok sevdiğim tanımlardan biri Marquez'in tanımıdır. hani gazetecilik dünyanın her ülkesinde güzeldir. Ama en güzel o ülkenin başkentinde yapılır der. Çünkü başkentte her türlü habere ulaşma ve her türlü gelişme içinde olma hakkına sahiptir gazeteci. Ve artık Türkiye'de şöyle bir kitap var. Şimdi biliyor musunuz, yurt dışındakiler ve herhalde yadır bilmiyorum, hem olamaz diyeceklerdi. İşten kovduran yazılar diye bir kitap var. Yani gazetecilerin son yazıları kitap olmuş. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir ülke şu anda Türkiye. İşten kovduran yazılar. Yani son yazılar nedeni 200 sayfalık bir kitap olmuş durumda. Türkiye'de gazetecilik maalesef iktidarın iktidar gibi düşünme özgürlüğünden başka bir şey değil.
Noktada şunu sormak istiyorum. Bundan sonraki süreçte Türkiye'de başka gazetecilerin de yargılanmasını bekliyor musunuz? Cemaat dışındakilere yönelik de yeni operasyonlar gelebilir mi?
Şimdi tabii şöyle, yani bunun iktidar gibi düşünmeyen her kesime her türlü operasyon yapılabilir. Artık gelinen noktanın özeti budur. Belki de ben bugün bakıyorum iktidarın içinde kimi yayın organlarında bu operasyonları onaylamayanlar var. Belki onlar işinden olacak. Bence işinden olması da, şunu hemen söylemek isterim. Bir gazeteciyi işinden atmak da bence o gazetecinin kalemini tutuklamak. Kalemi tutuklu yüzlerce, binlerce gazeteci var Türkiye'de. O kalemin tutuklanması demektir.
İstiyorum. Kürt kesimlerinden ciddi eleştiri var. Onlar diyorlar ki Kürt gazeteciler aslında yıllarca yargılandı. Onlar yıllarca bir takım haklardan mahrum bırakıldı. Hatta gazetecilik yaptıkları değil, örgüt üyeliği yaptıkları iddia edildi. Ve bunların çoğu davalarda da KCK davaları başta olmak üzere cemaat rol oynadı. Kürt gazetecilerle ilgili siz ne demek istersiniz?
Şöyle, ben de özgürlüğüme kavuştuktan sonra ilk gittiğim davalardan biri KCK davasıydı. O davayı da izledim. Tesadüfen o gün Selahattin Demirtaş da Silivri'deki duruşmayı izliyormuş. Onu da selamlaştık. Davayı izledim. Belki bir sembolik zaman dilimi içinde. Dışarıda da düşüncelerimi söyledim. Şiddet içermedi. Bu evrensel kavramdır zaten. Ve kişilik haklarına saldırmadığı sürece herkes düşüncesinin özgürce yazabilmeli ve savunabilmeli. Ki biraz önce benim söylediğim Türkiye'de 20 gazeteci cezaevinde şu anda, 4'ü tutuklu, 16'sı hüküm giymiş durumda ve bunların çok büyük bir bölümü Kürt kökenli kardeşlerimiz, meslektaşlarımız ve onların da söylediğim iki hani kıstası dikkate alarak özgürlüğünü savunuyorum ve onlara yapılanın da hukuksuzluk olduğunu düşünüyorum. Cemaat burada tabii gerçekten çok ciddi bir rol oynadı. Yani burada basın özgürlüğü yanıyla cemaatin oynadığı rolü ne olursa olsun birbirinden ayırmak gerekiyor. Diyelim ki gazeteciler de cemaatin işlerini üstlendiler. O zaman şu anda onlara orantısız bir saldırı söz konusu. Bu üstlenme bence bu yanıyla etik bir sorundur. O zaman da meslek bir gazeteci örgütünde ya da bir gazetecilik ortamında derler ki evet biz bu kısmını böyle düşünüyorduk, o kısmını öyle düşünüyorduk diyebilirler. Ama şu anda o kişilere yönelik son iki gündür gazetelerde çıkan haber, cemaatin yayın organı olarak görülen kişilere yönelik faili meçhul cinayetlere karışmışlar, casusluk yapmışlar, evrakta sahtekarlık yapmışlar. Şimdi örneğin şu anda bizim tartıştığımız durumla dosya arasında hiçbir benzerlik yok. Yani bir anlamda gerçekten orantısız bir durum. En somut örneğin Hrant Dink cinayetini Ergenekon'a sokmak istediler. Orası olmadı, paralele sokalım dediler. Bu dosyalar portatif havada geziyor. Yani çuval arıyor. Şimdi o çuvala koyalım, oradan çıkaralım, bu çuvala koyalım gibi dosyalar şu anda havada uçuşmakta. Bir bakıma hükümet yargıyı, hukuku tam bir silah gibi kullanıyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir adalet dağıtması gereken yer, adaleti dağıtan, darmadağın eden bir kurum haline getirmiş iktidar eliyle. Bence bu en vahşi durumlardan biri. Türkiye geçmişte de bu tür hukuksuzluklarla karşı karşıya kaldı. Haksız davalarla karşı karşıya kaldı. Ama örneğin işkence neden olurdu geçmişte? Şu nedenle olurdu. Bir kişi o suçu itiraf ettirmeye çalışırlardı. Şimdi o yok artık. İşkence yok diyorsunuz değil mi? Ne güzel. Şimdi ters döndü. İşkence yapıyorlar. Diyorlar sen işledin zaten diyorlar. İtiraf etmene gerek yok diyorlar. İtiraf etmene gerek yok. Şimdi eğer ispatlayabiliyorsan işlemediğini ispatla diyorlar. Asıl işkence orada başlıyor bence. Şu anda mahkeme baskısı Filistin askısından daha ciddi bir tehdit haline gelmiştir. İşkence haline gelmiştir Türkiye'de.
Değerlendirmeleriniz için biz çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.